Ayrım 7.
Savcı hiç beklemeden konuya girdi. Abu Zer denilen şahsın gözaltı süresi doluyor. Herhangi bir gelişme var mı diye sordu. Müdür kafasını salladı. Hayır dedi. Şimdi yanındaydım. Tamamen katılaştı. İlk günlerinden daha berbat. İlk günler dangalakça da olsa sorulara cevap veriyordu. Şimdi ağzını bile açtırmak mümkün değil. Herifin canına kastı var. Bana mısın demiyor. Her yolu denedin mi diye sordu savcı. Her şeyi denedik dedi müdür. Ancak fayda etmiyor. Savcının canı sıkılmıştı. Ne yapacağız şimdi? Sizin dediğiniz gibi gözaltı süresi de doluyor. 2 ayı geçti. 3 aya yaklaşıyor. Savcı ayağa kalktı. Evet dedi. Bir de ben göreyim şu herifi. Hep birlikte kalktılar. Abu Zer'in bulunduğu odaya geçtiler. Onlar içeri girince diğer polis ayağa kalktı. Savcı masanın üstüne oturdu. Müdür ve amir savcının karşısında ayakta duruyorlardı. Abu Zer diye konuşmaya başladı savcı. Ben bir savcıyım. Sana birkaç şey sormak istiyorum. Sorularıma cevap verirsen senin için iyi olur. Çünkü bundan sonra seni benim karşıma getirecekler. Ben istersem tutuklanırsın, istersem seni serbest bırakırım. Önce şu kimlik işinden başlayalım. Sen isminin Abu Zer olduğunu söylüyorsun. Ama bak biz senin köyünden akrabalarından birini getirttik. Seni ona gösterdik. O adam seni hiç tanımadığını, senin Abu Zer olmadığını, Abu Zer'in sarışın, kısa boylu birisi olduğunu söyledi. Ama sen hala isminin Abu Zer olduğunu iddia ediyorsun. Şimdi biz sana nasıl inanalım? Abu Zer yine susuyordu. Ve sanki boşlukta yaşıyormuş gibi yüz hatlarında hiçbir hareket yoktu. Neden konuşmuyorsun diye sordu savcı. Benden çekinmene gerek yok. Ben bir savcıyım ve gerektiğinde seni en iyi şekilde korurum. Savcı Abu Zer'e baktı. Karşısındaki sanki bir duvardı. Yanındakilere döndü. Beni Abu Zer'le yalnız bırakın dedi. Yüzündeki bezi de çözün. Amir aman efendim diyecek oldu. Savcı ne diyorsam onu yapın dedi. Müdür amir odadan çıktılar. Diğer polis Abu Zer'in gözündeki bezi çözdü ve diğerlerini takip etti. Abu Zer gözündeki bez çıkartılınca bir süre daha gözlerini açamadı. Işığa alışmaya başlayınca yavaş yavaş gözlerini araladı. Karşısında resmi üniformalı, siyah gür saçlı bir subay durmaktaydı. İstersen kelepçeleri de çözdüreyim dedi savcı. Abu Zer fark etmez anlamında kafasını salladı. Şimdi benimle konuşmanı istiyorum dedi savcı. İstediğin soruya cevap ver, istediğine verme. Halen adının Abu Zer olduğunda ısrar ediyor musun? Abu Zer derin bir nefes aldı, gözlerini pencereye dikti. Savcı bir süre Abu Zer'i bekledi. Cevap alamayınca, beni yanlış anlama dedi. Ben seni sorgulamak amacıyla burada bulunmuyorum. Yalnızca biraz sohbet edip seni daha yakından tanımak istedim. Unutma, ben polis değilim. Sana bir sürü faydam dokunur. Benden sana zarar gelmez. Sana konuşman için herhangi bir baskı yapacak değilim. Ancak sen de şunu unutma. Senin karşında bir insan var ve bu insan seninle yalnızca konuşmak istiyor. Şunu da asla unutma. Her insanın sabrının bir sınırı vardır ve sen bu sınırı fazla zorlama. Abu Zer gözlerini camdan ayırmadı. Savcı onun neye baktığını merak edip sandalyeden kalktı. Arkasını dönüp Abu Zer'in baktığı yere baktı ama bir şey göremedi. Odanın içerisinde ileri geri dolandı. Sonra birden karar vermiş gibi kapıya yöneldi. Kapıdan çıkarken Abu Zer'e dönüp Allah belanı versin köpek herif diye bağırdı. Savcının ardından Abu Zer'i tekrar hücresine götürdüler. Hücre arkadaşı henüz gelmemişti. Abu Zer bir süre hücrede dolaştı. Bir ara oturdu, tekrar kalktı dolaştı. Birkaç saat sonra Mehmet Ali geldi. Evet dostum dedi Mehmet Ali. Yakında bizi mahkemeye çıkartacaklar, bu kesinleşti. Bugün askeri savcı geldi ve benimle konuşmak istedi. Kendisini tersledim. Sana da geldi mi? Evet geldi. Sana ne sordu? Pek bir şey sormadı. Biraz nasihat etti, biraz söylev çekti ve belamı vermesi için Tanrı'ya küçük bir ricada bulundu. Hepsi o kadar. Şube tıka basa dolmuş. Sanki koca İstanbul'u buraya topladılar. Aralarından zor geçiliyor. Kapının sürgüsünün gürültüsü duyuldu. Akşam yemekleri veriliyordu. Birer parça ekmek içine birer parça peynir konmuştu. Ekmekleri kemirmeye başladılar. Kapı kapatılmasından bir saat sonra yeniden açıldı. Sarışın polis birini daha getirmişti. İşte size bir arkadaş daha dedi. Buraları biraz kalabalıklaştı da. Yeni gelen Mehmet Ali'nin tanıdığıydı. Mehmet Ali'nin yanına mahcup bir şekilde oturdu. Yuvarlak suratının ortasında iri kahverengi gözleri parıldıyordu. Kısa boylu ve toparlak bir vücuda sahipti. Yeni yeni çıkmaya başlayan sakalı suratının bazı yerlerinde fazla, bazı yerlerinde seyrekti. Uzun bir sessizlikten sonra Mehmet Ali bu sessizliği bozdu. Yaptığını beğendin mi dedi yeni gelene. Ötekinin yüzü kızardı, ses çıkarmadı. Neden susuyorsun dedi. Sorguda da böyle sussaydın ya, aklına şimdi mi geldi susmak? Dayanamadım abi dedi öteki. Dayanamadım, çok kötü ezdiler beni, çok kötü işkence yaptılar. Sana yaptılar da bizi kuş tüyü yatakta yatırmadılar ya diye çıkıştı Mehmet Ali. İnsan inat etti mi her şeye dayanır. Yeter ki istesin. Her şeyden önce kendi onurunu düşüneceksin. Karşılarında diz çökmeyeceksin, ezilmeyeceksin. Seninle alay etmelerine, böbürlenmelerine izin vermeyeceksin. Mehmet Ali konuşmasını kesti. Sinirlenmişti. Yeni gelen bir süre sonra Abu Zer'i göstererek, bu da bizimle mi beraber diye sordu. Hayır dedi Mehmet Ali soruyu soranın suratına hiç bakmayarak. Burada tanıştık. Neciymiş? Bilmem, hiç sormadım. Yeni gelen Abu Zer'e baktı. Abu Zer ayakkabısını ayağından çıkartmış, içindeki astarıyla uğraşıyordu. Seni neden getirdiler abi? Dedi yeni gelen. Abu Zer ayakkabısıyla uğraşmayı sürdürerek, bilmem dedi, hala anlayabilmiş değilim. Öteki şaşırmıştı. Nasıl yani? Durup dururken mi getirdiler seni? Hayır, yolda yürürken tuttular kolumdan. Bir de baktım buradayım. Öteki bu sözlere pek inanmamıştı. Allah Allah dedi. Peki ama neyle suçluyorlar seni? Abu Zer ayakkabısını ayağına geçirdi. Bir süredir bir şeyler söylüyorlar ama hala tam anlamıyla anlayabilmiş değilim. Geçen gün birisi dedi ki, sen beyinsin, boşuna inkar etme, sen beyinsin. Tabii itiraz ettim. Benim bildiğim beyin kafanın içinde olur. Ben beyinsem hani benim kafatasım dedim. Bu sözler nedense onları daha fazla sinirlendirdi. Neye sinirleniyorsunuz dedim. Bir kafatasını sorduk bu kadar sinirlendiniz. Elleri, kolları, bacakları sormadım daha deyince üzerime çullandılar. Dışarıdan ayak sesleri duyuldu. Ayak sesleri kapının önüne kadar geldi, yavaşladı. Yeni gelen gözlerini ve kulaklarını kapıya dikmiş soluğunu tutuyordu. Ayak sesleri iyice uzaklaşıp başka bir hücre kapısının önünde durdu. Oradan bir kişi alınıp götürüldü. Yeni gelen derin bir soluk aldı. Bize geldiler sandım dedi. Mehmet Ali sert sert ona baktı. Ne var bunda bu kadar korkulacak dedi. Gelirlerse gelirler. Bugüne kadar yaptıklarından farklı bir şey yapacak değiller ya. Sesini yumuşattı. Korkma. Kimseden korkma. Kendine güven ve inan. Yeniden uzunca bir sessizlik oldu. Bu kez sessizliği yeni gelen bozdu. Çok ceza verirler mi bize? Bilmem dedi Mehmet Ali. Herhalde hakkımızda iyi şeyler düşünmüyorlardır. Verebilecekleri en büyük cezayı verirler. Yeni gelen Abu Zer'e döndü. Sana da verirler mi abi? Abu Zer o sırada yatmaya hazırlanıyordu. Fark etmez dedi. Benim için fark etmez. Bugün savcıyı kızdırdım galiba. Ama ellerinden çok bir şey gelebileceğini zannetmiyorum. En kötü ihtimalle asarlar. Yeni gelen şaşırmıştı. Mehmet Ali de dikkatle Abu Zer'in suratına baktı. İdamdan daha kötüsü olur mu dedi. Abu Zer herhalde yoktur dedi. Ama olsaydı eminim ki onu uygularlardı. Yeni gelen cinayet falan mı var abi sende diye sordu. Hayır öyle bir şey yok dedi Abu Zer. Ama benden pek hoşlanmadılar galiba. Neden mi? Ben de bilmiyorum. Oysa geçimsiz biri de değilimdir. Benden öylesine hoşlanmadılar ki ismimi bile değiştirmek istiyorlar. Tabii ben de bunu kabul etmedim. Çünkü bu isim bana baba yadigarı. Ayrıca dostlarım beni yıllarca bu isimle tanımışlar. Şimdi dışarı çıksam onlara ismimi değiştirdiğimi nasıl izah edebilirim? Benim bildiğim artistler, şarkıcılar isimlerini değiştirirler. Oysa ben ne artistim ne de şarkıcıyım. Sıradan bir vatandaşım. Bu konuşmadan 17 gün sonra, yani emniyete getirildiğinin 89. günü Abu Zer'i tekrar sorgu odalarının bulunduğu bölüme getirdiler. Önüne bir sürü evrak koyup imzalamasını istediler. Abu Zer denilenlerin hiçbirini yapmadı. Hiçbir şey imzalamadı. Gerekli olarak da bir zamanlar bir arkadaşının bilmeden bir takım şeyler imzaladığını ama sonradan bunların borç senedi olduğunu öğrendiğini, ancak iş işten geçtiğini ve evine haciz gelip neyi var neyi yoksa hepsini götürdüklerini, arkadaşının da bu kahıra dayanamayıp intihar ettiğini, bu yüzden de kendisinin gerekli gereksiz yerlere imza atmayacağını, bunu böyle yapmak zorunda kaldığı için çok üzüldüğünü ama başka çaresinin de olmadığını anlattı. Uzun uğraşılardan sonra Abu Zer'i ikna edemeyeceklerini anlayınca dosyasını hazırlayıp müdüre götürdüler. Müdür dosyayı inceledi. Kendisi de kişisel düşüncelerini ve Abu Zer'le ilgili raporları ayrı bir zarfa yerleştirerek dosyanın içine koydu ve imzaladı. Abu Zer'in ellerini kelepçeleyip bir polis otosuna bindirdiler. Arkada iki, önde bir polis otosunun gözetiminde sıkı yönetim savcılığının yolunu tuttular. 8. Abu Zer'in odasına götürüldüğü askeri savcı, daha önce emniyette karşılaştığı savcı değildi. Bu savcı ötekinden daha yaşlı, saçlarının büyük bölümü beyazlamış, yüzü kırışmış, kalın gözlüklü ve şişmandı. Abu Zer içeri alındığında, savcı kafasını dosyadan kaldırıp dikkatle baktı. Sanki karşısındakinin kafasının içindeki düşünceleri okumaya çalışırmış gibiydi. Masanın üstünde evraklar yığılıydı. Masanın yanında duran sehpanın üzeri de dosyalarla doluydu. Savcının masasının yanındaki masada bir sekreter oturuyordu ve o da dikkatle Abu Zer'e bakıyordu. Evet dedi savcı. Bak burada senin kimliğinin sahte olduğu, Abuzer isminin uydurma olduğu söyleniyor. Ne dersin? Herkes kendi ismini bilir dedi Abuzer. Kendi isimlerini unutanlar aklını yitirmiş insanlardır. Mesela bir gün yolda karşılaştığım bir deli kendisinin Napolyon olduğunu iddia ediyordu. Ve herkese Roma'yı zapt etmeye gittiğini haykırıyordu. Tabii ki bu kişi deliydi. Ama benim için böyle bir şey söz konusu değildir. Bu yüzden adımı inkar etmem için bir neden yok. Aslında sizleri kırmak istemezdim ama bu isim bana anne ve baba yadigarıdır. Onların mezarlarında üzülmelerine izin veremem. Bu yüzden ismimin Abuzer olarak kalmasında ısrar ediyorum. Savcı sekreterine döndü. Yaz kızım dedi. İsmim Abuzer'dir. Kimliğim kendi kimliğimdir. Üzerinde çıkan kimliğin bana ait olmadığı yolundaki iddialar doğru değildir. Savcı gözlüklerinin üzerinden Abuzer'e baktı. Polise hiç ifade vermemişsin, neden? Onu şöyle izah edeyim. Baştan karşılıklı sohbetler ediyorduk. Onlar benim anlayamadığım türden çeşitli şakalar yapıyorlar. Ben de onları güldürüyordum. Sonradan cıvıttılar. Neredeyse kolumu bacağımı koparacaklardı. Beyler dedim onlara, her şeyin bir sınırı var. Sizinle fazla yüz göz olmaya gelmiyor. Hemen labalileşiyorsunuz. Ayrıca bu memlekette herkes tasarruf yapın, fazla elektriği harcamayın diye öğütler verirken sizin bu kadar elektriği benim vücudumda israf etmeye ne hakkınız var? Yazık değil mi bu memleketin parasına dedim. Ve bir daha da onlarla konuşmadım. Gerçi onlar elektriği israfa devam ettiler ama ben onlara bir daha yüz vermedim. Yani sana kötü muamele mi yaptılar? Onu mu demek istiyorsun? Şunu açıkça söyleyeyim ki herkese nasıl davrandılarsa bana da öyle davrandılar efendim. Bu konuda haklarını yememek lazım. Kimseye hak geçirmiyorlar. Kime ne gerekiyorsa gece gündüz demeden çalışıp yerine getiriyorlar. Gerçi az önce de söylediğim gibi bir hayli fazla elektrik israf ediyorlar ama kimseye de bir ayrıcalık yok. Elektrikse elektrik, askıysa askı, copsa cop. Herkese aynı davrandıklarını inkar edip onları haksız yere suçlamak istemem. Buna vicdanım el vermez. Savcı yeter anlamında elini salladı. Hepiniz aynı boksunuz dedi. Sen şimdiye kadar gördüklerimin en şarlatanısın. Sana az bile bunlar. Ne arıyordun o sokakta, o saatte elinde gazeteyle? Herhangi bir şey aramıyordum efendim. Caddedeki bayiden aldığım gazetede altılı ganyan sonuçlarına bakacaktım. Sahilde bir çay ocağı var. Hem çay içerim hem de at yarışları sonuçlarına bakarım diye düşünmüştüm. Malumunuzdur, bu at yarışı hastalığı şimdi herkesi sardı. Doğal olarak ben de bu hastalığa kendimi kaptırdım. Geçenlerde son ayakta altılıyı kaçırdım. Halbuki inanın beşinci ayağa kadar tam gitti. Hem de sürprizleri bildim ve tamam oğlum Abuzer dedim kendi kendime. İşi yakaladım. Son ayakta en garantili at o güne kadar hiç ismi duyulmamış bir at tarafından geçildi ve bizim iş yattı. Ama aramızda kalsın efendim, favori atın jokeyinin atın dizginlerine nasıl asılıp atı yavaşlattığını herkes görmüş. Zaten bu atçılık da mafya parmağı. Savcı elindeki dosyayı masaya vurdu. Yeter yahu diye gürledi. Bize ne şimdi senin at yarışından, mafyadan? Yerin dibine batsın at yarışı. Sen benim sorduklarıma cevap versene. İşte onu anlatıyordum efendim. Savcı elindeki dosyayı kapattı. Sert biçimde sekreterin önüne attı. Artık içeride bol bol zamanın olur at yarışı oynamaya dedi. Seninle uğraşacak vaktim yok benim ukala herif. Çık dışarı. Polisler Abuzer'i dışarı çıkarttılar. Oradan bir başka hakimin önüne getirildi. Hakim Abuzer'i odasının kapısından içeri bile sokmayarak kapıda durdurttu ve bir DJ olup olmadığını sordu. Abuzer, sağlığınıza duacıyım efendim dedi. Hakim Abuzer'e tutuklandığını bildirdi. Cezaevine götürülürken Abuzer yanındaki polislere şunları anlatmaktaydı. %100 eminim ki beyler, savcı bey ne kadar ilgisiz görünürse görünsün, ileri derecede bir at yarışı hastası ve hızlı bir ganyan oyuncusu. Çünkü beni ne güzel tatlı tatlı dinliyordu. Ne zaman ben son anda altılıyı kaçırdığım bölüme geldim, o zaman bir anda müthiş sinirlendim. Herhalde o da aynı yarışı son ayakta kaçırmış ve buna çok üzülmüş olmalı ki, o acı anıyı kendisine hatırlattığım için birden çok müthiş öfkelendi ve hemen tutuklanmama karar verdi. Bundan emin olun ki beyler, tutuklanmamın tek nedeni at yarışıdır. Böyle olacağını bilseydim savcıya at yarışları yerine futboldan ya da güreşten bahsederdim. Abuzer'in içinde bulunduğu polis otosu hızla ilerliyordu. Abuzer dışarıya baktı. Yollarda insanlar koşuşturuyor, araçlar sel gibi akıp geçiyordu. Bir direğin dibinde lahmacuncu, üstüne limon sıkıyordu lahmacunun. Otobüs duraklarında insanlar bekleşiyordu. Hayat olanca hızıyla devam ediyor ve Abuzer hapishaneye doğru yol alıyordu. 9. Polisler kapıda devir teslim işlerini tamamladılar. Bir polis içeriye komutanın odasına kadar girip komutana Abuzer'le ilgili şube müdürünün imzasını taşıyan ve özel düşünceleri içeren raporu sundu. Raporda Abu Zer ismiyle geçen bu şahsın son derece önemli ve tehlikeli, aynı zamanda ıslah edilmez derecede asi ve isyankar yapıya sahip olduğu, bu kişiye özel önem verilip izlenmesi, çevresini etkilemesine karşı tedbirler alınması öneriliyor ve hakkında düzenli bilgi isteniyordu. Komutan raporu incelemeyi bitirince yüzüne ince bir tebessüm yayıldı. "Ben zor adamları severim," dedi kendi kendine. Saçlarının üst kısmı tamamen dökülmüş, dazlak kafalı bir adamdı komutan. İnce siyah kaşlarının altında küçük kahverengi gözleri nokta gibi kalıyordu. Gözlerinin altında torbacıklar oluşmuş, bu torbacıkların arasında aşağıya doğru ince kavisli bir burun uzanmıştı. İnce dudaklarıyla burnu arasında ince bir boşluk bulunuyordu. Güldüğü zaman geniş ağzı suratına yayılıyor, o zaman bakımlı beyaz dişleri ortaya çıkıyordu. Komutanın emri üzerine Abu Zer'i karşısına getirdiler. Komutan önce oturduğu yerden uzun uzun Abu Zer'e baktı. Sonra yerinden kalkıp Abu Zer'in etrafında dolaştı. "Leş gibi kokuyorsun hayvan herif," dedi. "Kokarcalar bile senden iyidir. Bok çukuruna düşmüş gibisin." Abu Zer gözlerini komutanın koltuğunun arkasındaki duvarda asılı bulunan Atatürk resmine dikmişti. "Bok çukuruna düşmedim efendim," dedi. "Uzun bir süredir yıkanmadım da bu da benim suçum değil. Aslında ben yıkanmayı..." "Sus!" diye bağırdı komutan. Öfke dalgası suratında bir şimşek gibi dolaştı. "Burada yalnız ben konuşurum. Ancak ben izin verirsen başkaları konuşur. Sen askerliğini yaptın mı?"
"Yaptım efendim."
"Yaptın da bir komutanın karşısında nasıl durulacağını öğrenemedin mi? Topla ellerini ayaklarını. Hazır ol." Abu Zer hemen ellerini ayaklarını topladı. Sert bir şekilde topuklarını birbirine vurarak hazır ola geçti. Komutan bir teftişçi titizliğiyle Abu Zer'in çevresinde dolaştı. Onun hafif açık duran sol elinin baş parmağını yumruğuyla vurarak düzeltmesini sağladı. "Rahat, hazır ol, rahat, hazır ol." Abu Zer emirleri yerine getirdi. "Askerde neciydin sen?"
"Piyadeydim efendim."
"Piyade olarak hangi görevdeydin?"
"Yemekhaneciydim."
Komutan karşısındakine küçümser bir tavırla baktı. "Yemekhaneciymiş. Senin gibiler benim elime düşmeli ki askerliğin nasıl olduğunu öğreteyim." Komutan Abu Zer'in etrafında iki tur daha attı. Bu sırada gözü Abu Zer'i odasına getiren ve hemen onun arkasında esas duruşta bekleyen erlerden birine takıldı. Bu erin gömleğinin bir düğmesi ilikli değildi. Komutan ona yaklaştı, düğmeyi parmağıyla tutup salladı ve "Bu düğme ne böyle?" diye bağırarak gardiyanın suratına sağlam bir tokat patlattı. Gardiyan güçlü bir sarsıntı geçirmesine rağmen esas duruşunu bozmamıştı. "Kapat düğmeni hayvan herif!" diye gürledi komutan. Gardiyan kendisine söyleneni yaptı. Komutan tekrar Abu Zer'e döndü. "Beni iyi dinle vatan haini," dedi. "Şu andan itibaren benim emrim ve sorumluluğum altındasın. Burası bir askeri cezaevidir ve burada askeri kurallar geçerlidir. Şu anda sen bizim için bir savaş esirisin ve dolayısıyla sivil bir cezaevindeki sıradan bir tutuklu gibi değil, savaş esiri gibi muamele göreceksin. Kurallara karşı geldiğin an seni ayağımın altında ezerim. Zaten gözüme sefil bir hamam böceği gibi gözüküyorsun." Komutan bu sözlerden sonra gardiyanlara Abu Zer'i götürmeleri için emir verdi. Gardiyanlar Abu Zer'i dışarı çıkardılar. Bir odaya sokup üzerindeki elbiseleri soydular ve her yanını aradılar. Bu arada fırsat buldukça yumruk ve tekmelerle vuruyorlardı. Bu işlem bitince Abu Zer yeniden giyindi. Koğuşa götürmeden önce Abu Zer'in saçlarını kökünden kestiler ve oradan uzun bir koridora çıkardılar. Koridorun her iki yanına ellerinde coplar bulunan askerler dizilmişti. Abu Zer aralarında yürümeye başlayınca coplar birbiri ardına üzerine inip kalkmaya başladı ve bu dayak Abu Zer koğuşun girisinden içeri atılıncaya kadar sürdü. Abu Zer'i gönderdikten sonra komutan masanın başına geçti. Çekmeceden çıkardığı kendi özel günlüğünde şunları yazdı. "Bugün vatan hainlerinin en azılılarından birisi daha getirildi. Polis müdürünün raporuna göre ıslah olmaz bir hain. Benim ilk izlenimlerine göre karanlık birisi. Şaşırtıcı davranışlar içerisinde. Verdiğim emirlere karşı çıkmadı ve onlara uydu. Elbette bu bir ölçü değildir. Zaman neyin ne olduğunu gösterecektir." Komutan kalemini bıraktı. Masanın yanındaki sehpanın üzerinde duran pilli radyosunun düğmesine dokundu. Haberler başlamak üzereydi ve o haberleri hiç kaçırmazdı. Haberlerde yine bilmem kaç kişinin tutuklandığı anlatılıyordu. Komutan keyifle güldü. "Hepsinin kökü kazınacak," diye söylendi. En çok sevindiği şey de bu çorbada onun da tuzunun bulunmasıydı. Üstleri onun yeteneklerini, bilgisini, tecrübesini takdir etmişler, ona güvenmişler ve vatanın geleceği için son derece önem taşıyan bir görevle şereflendirmişlerdi. Bir kışlada gencecik askerleri herkes yönetebilir, eğitebilirdi. Ama burada bu vatanı yıkmaya kalkışmış, gözü dönmüş herifleri yönetmek ancak seçkin subayların başarabileceği bir işti. Bu yüzden böyle zor göreve getirilmeyi başardığı için kendisiyle ne kadar övünse azdı. Bunları düşünürken göğsü gururla kabardı. İçini derin bir coşku kapladı. Hemen çekmecesini açtı, dışı deri kaplı kalın ciltli bir defter daha çıkardı. Bu komutanın kendi şiirlerini yazdığı defteriydi. Komutan askerliğin dışında şiir ve sanat konusunda da kendisini çok yetenekli görürdü. Bundan yıllar önce daha üsteğmenken bir tiyatro eseri yazmıştı. Ve oyunu o günden bugüne nereye gitse hemen askerlerden bir ekip kurup sahnelerdi. Oyunun konusu kısaca şöyleydi. Yeni askere alınan bir genç her şeyi orada öğrenmektedir. Askere gelmeden önce daha çatal kaşığın ne olduğunu bilmezken askerde her şeyi öğrenmişti. Ve askerliğini bitirip giderken komutanın ellerine sarılıp öpmekte ve şu şiiri okumaktadır. Koştum geldim asker ocağına. Emanet ettiler beni sana. Öğrettin bana doğruyu. Yedirdin ekmeği, içirdin suyu. Bilmezdim ne okuma ne yazma. Bilmezdim ne çatal ne kaşık. İnkar edersem emeklerini, yazıklar olsun bana, yazık. Bu komutanın en beğendiği ilk ve son oyunuydu. Daha başkalarını da yazardı ama bir türlü fırsat bulamıyordu. Buna rağmen şiir yazmayı hiç aksatmadı. Zaten şairliği çok küçük yaşlara dayanmaktaydı. Defterinin ilk sayfasında daha ilkokuldayken yazdığı bir şiiri yer almaktaydı. Tavuklar gıdaklar gıt gıt gıdak, horozlar öter ü ürü ü, köpekler havlar hav hav, kediler miyavlar miyav miyav, kuzular meyler me me, ben onları hep severim, annemden her gün şeker isterim. Komutan bu şiiri bir daha yüzünde sevgi dolu bir tebessümle okudu. Hakikaten insanda yetenekler demek doğuştanmış dedi. Öyle olmasaydı böyle güzel bir şiiri o yaşta yazabilmesine imkan var mıydı? Komutan yerinden kalktı. Duvarda asılı aynanın karşısına geçti. Gömleğinin hafifçe kırışmış yakasını düzeltti. Omuzundaki yıldızlara gururla baktı ve geri dönüp defterinin başına geçti. İçini coşku dalgası kaplamıştı. Hemen yeni bir şiir yazmaya koyuldu. Bakıyorum aynaya, bu elbiseler çok yakışmış sana. Sen gerçek bir komutansın, sana laf söyleyenler kendinden utansın. İşime aşığım ben, sitem eder bazen yengen. Uğraşırım vatan için gündüz gece, bazen hiç gidemem eve. Ben iman dolu serhatimle atalarıma benzerim. Önüme çıkan hainleri postallarımla ezerim. Komutan yazdığı şiiri bir daha okudu. Bravo dedi kendi kendine. Gerçekten çok güzel. Yazdığı şiiri bir daha okumak üzereyken kapı vuruldu. Komutan şiir defterini kapadı. Gel dedi. Gelen komutanın yardımcısıydı. Uzun boyluydu ve geniş omuzlarıyla tam bir sportmen vücuda sahipti. Siyah kısa saçları altında geniş alnı uzanıyordu. Sen misin dedi komutan. Gel gel. Yardımcı saygıyla selam verdikten sonra komutanın karşısına geçti. Yemek dağıtımı sırasında B1'de bir takım karışıklıklar çıkmış komutanım dedi. Komutan için olağan haberlerdi bunlar. Siz ne yaptınız? Olayı bastırdık komutanım. Şu an 3 hainin tedavileri revirde sürüyor. Önemli bir şeyleri var mı? Yok komutanım. İkisinin kafası kırılmış, gözleri şişmiş. Birinin de kolu çıkmış. Tedavileri yapılıp hücreye atılacaklar. Tamam, gerekeni yapın. Sen gerekli emirleri verdin mi? Verdim efendim.